Anadolu Yollarında.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Anadolu Yollarında programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Ordu'dayız ve el sanatlarının yaşatılmasına, gelişimine büyük katkısı olan değerli bir sanat adamımızla birlikte olacağız. İhsan Gürdal. Ordulu İhsan Gürdal, şehrin en önemli simalarından biri. Ahşap yakma tekniğiyle yaptığı birçok tablosu şehir halkının gurur kaynağı olmuş. İhsan Usta çalışmalarında fındık, horon, balık gibi yöresel figürleri kullanarak binlerce küçük noktayı yakma tekniğiyle ahşap yüzeylerde ölümsüzleştirmiş. Ordu'nun turistik olarak tanıtımına da büyük katkı sağlayan İhsan Gürdal, aynı zamanda şehrin mahalli sanatçılarından biri. Ülkemizin en güzel türküleri İhsan Gürdal'ın sazında ve sesinde yeniden can buluyor. Ordu gezimizde İhsan Usta'nın da yanına uğradık ve hem kendisini hem de bu güzel şehri onun anlatımıyla tanımaya çalıştık. Evet sevgili dinleyiciler, Ordu'nun en önemli simalarından biri olan İhsan Gürdal'la yaptığımız sohbeti dinliyoruz.
Sevgili dinleyiciler, çok değerli bir zanaatkarımız, halk ozanımızla birlikteyiz. İhsan Gürdal.
Zanaatkar, kalfalık, çıraklık devridir. Ustalık devri, kalfalıktan sonra ustalık devri, sanatkar olmaktır. Daha sonraları, daha ileriye doğru bütün sanat alanlarını inceleyen, sanat hakkında malumatı olan insanı da sanat adamı denir. Bütün inceledim. Çıraklık dönemimi de geçirdim. Ben bir sanat adamıyım. Asla sanatçı değilim. Sanatçı olunmaz. Neden olunmaz? Onun izahını yapayım. Yegane sanatçı, yaratıcı Cenab-ı Allah'tır. Allah'tan gayri sanat hususunda söz sahibi hiçbir kimse olamaz. Çünkü yaratmış olduğu her nesne, her ayet, her varlık bir sanat eseridir. Ve canlıdır. Ona can vermiştir de aynı zamanda. İnsanoğlu bir sanat adamı olarak yahut bir sanatkar olarak Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu o ayetlerin kopyasını çizerler.
İnsanoğlu kopyasını çizer dediniz. Siz hangi alanlarda bu kopyayı çizdiniz? Hangi alanlarda günümüze getirdiniz? Ömrünüzde neler geçti, neler oldu? Ben bir zanaatkarım dediniz. Sanat adamıyım dediniz.
Evet, sanatkarım, sanat adamıyım. Benim çıraklık dönemim zanaatkar olarak geçti. Bu zamana kadar geldim. 65 senelik bir sanatkarlığım, sanat adamlığım var. Bu zaman içerisinde sanatın ne olduğunu, zanaatın ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Efendim, yazdım, çizdim, okudum. Okuduğum şeylerde daima bir anlam aradım, bir mesaj aradım. Yaptığım şeylerde de bir mesaj olsun istedim. Boşuna çizip yazmanın anlamı yok diye düşündüm. Yapılan bir yapıtın eser olabilmesi için en az 3 boyutlu olması lazım geldiğine inandım. Tabii tabloyu elinize alıyorsunuz, çiziyorsunuz, biz tasarım yapıyorsunuz. Renk armonisinin haricinde bir anlam veriyorsunuz, bir derinlik veriyorsunuz. Bir de orada mesaj veriyorsunuz. Nasıl bir mesaj? Bu siyasi olabilir, efendim, günlük yaşantımızda olabilir, atasözlerinin işlenmiş olması olabilir. Mesela ben daha ziyade atasözleri üzerinde durdum. Ah dilim, ettin beni dilim dilim. Bu bir atasözüdür. Onun muhayyilemde canlandırdım, portresini yaptım. Ya resmini çizdim yani. Buna benzer. Hacı Bektaş Veli'nin İslam felsefesi diye eline, beline, diline mukayyet ol sözü vardır. Ben bunu tablo haline getirdim. Yani tabloyla sözden öte bir tablonun üzerinde bunu izaha çalıştım. O tabloyu görenler anlayacaklardır ki sözüyle mütenasip şekilde orada resmedilmiş mi, edilmemiş mi? Onu görecekler. Daha buna benzer mesela. Yöremi anlatırken, motifler, hediyelik eşyaları çizerken boyutlu motifler çizmeye çalıştım. Mesela olarak Karadeniz yöresini ele alalım. Karadeniz insanının ayrı bir hareketli, zeki bir tarafı vardır. Hareketli. O hareketli halini horonda görebilirsiniz, folklorunda görebilirsiniz, özel yaşantısında görebilirsiniz. Bu insan figürünü mutlaka oraya koymuş olmak lazımdır. O resmin içerisine bir figür olarak konmuş olması lazım. Yetişen ürünleri vardır. Mesela nedir? Fındık, çay. Burası deniz memleketi, sahildir. Balık eksik olmaz tabii. Değil mi? Ordu için eğer bir şey düşünecek olursak, mor menekşe unutulur mu? Mor beyazdır ordu sporunun renkleri. Mor menekşe bol olur orduda. O kadar çok, o kadar güzel bir çiçektir ki o. Şimdi bunları eğer boyutlu olarak tabloya koyarsanız, o bölgeyi anlatmış olabilirsiniz. Şimdi daha buna ilaveten söylenecek şeyler olabilir. Mesela misal olarak balık, tabii hamsi bizim memleketimizin şeyidir ya, mahsulüdür ya. Yemekler de mesela bizim bu yörenin yemekleri de meşhurdur. Mesela yemekleri, börek vardır bizde. Düğünlerde, bayramlarda, evlerde, köylerde börek yapılır. Bir gelenektir bu. Sonra ceviz helvası yapılır bizde. O da bir gelenektir. Keşkek yaparlar bizde, düğünlerde. Bu da bir gelenektir ve kültürümüzdür. Melocan denilen tiken ucunda biten bir sebze diyorum ben ona. Yani çok müstesna şeyi olan, tadı olan, kavurması olan, tereyağıyla beraber onları kavururlar. Annem çok güzel yapardı. Da çocukluğumdan beri bilirim onları. Ne bileyim, buna benzer kültürümüzde, yemeklerimizle ilgili. Fındık ezmeleri yapılır. Evet, buna benzer şeyler, evet.
Siz tablolarınızdan bahsettiniz. Tablolarınızın içerisinde neler olduğundan bahsettiniz. Sizin anlatımlarınızdan evet. O kadar çok fikir ediniyoruz ki ordu ile ilgili. Tabii biz bunu bırakmak istemiyoruz. Yine detaylara girmek istiyoruz. Sizin ahşapla ilgili de çalışmalarınız var.
Zaten çocukluğumdan beri resim yapardım. Güzel sanatlara karşı da meylim vardı. Tuval olarak tahtayı seçtim. O da çocuklarımın ortaokulda el işi dersleriyle öğretmenlerin vermiş olduğu havyayla beraber yakarak yapılan resim tarzı ki Hakkı Binnar olarak sonradan öğrendim. Selçuklular döneminde falan, Osmanlılar döneminde üzerinde durulmuş, daha sonra bırakılmış. Baba bizim resimlerimizi yapar mısın? Havyayla beraber bize göster falan dediler. Hocalara göstermiş. Ben de baktım, merak ettim, aldım. Zaten resim yapardım. Çizgileri çizdim, bir şeyler. Baktım ki daha güzel oluyor tahta üzerine. Neden olmasın dedim ya. Ressamlar yağlı boya yaparken tuvallerini bez yahut herhangi bir şeyden seçiyorlar. Ben de tahtayı tuval olarak seçeyim dedim. Havile ile yakarak o günden bugüne, yani 1973'ten itibaren efendim, yakma sanatı üzerine çalışıyorum. Ve yaptığım eserlerin de daha evvel söylediğim eser olabilmesi için boyutlu olması lazım, mesajı olması lazım diye düşündüm ve ona göre çalıştım. Her çalıştığım yapıtı bir anlam ifade etmiş olmasını esas alarak, daha evvel söylediğim gibi atasözlerini, büyüklerin söylemiş olduğu güzel sözleri yaptım. Muhayyilemde canlandırdım, tahta üzerine çizdim, yakarak yaptım.
Şimdi Karadeniz yöresinde her vilayetin kendisine özgü bir karakteri, bir şeyi var, kişiliği var, kimliği var diyelim. Ordu ayrı bir özellik taşır Karadeniz yöresinde. Nedir o biliyor musunuz? Zümreler kozmopolitliğine dayalı bir halk yapısı vardır ordunun. Bu yanlış anlaşılmasın, çok büyük bir zenginliktir bu. Türkiye'nin her tarafından, doğusundan, batısından, ortasından, kenarından, köşesinden ordu insanlarını onlar teşkil eder. Bu büyük bir zenginliktir. Yani her kültürden insanlar vardır burada. Büyük bir zenginliktir. Nasıl? Bir çiçek buketi düşünün ki lalesinden tutun da nergisine, gülüne varıncaya kadar hepsi bir buket halinde. Yani ordu halkı budur. Ben bir sanat adamı olarak iftihar ediyorum ve çok büyük bir zenginlik olarak görüyorum onları. Çok becerikli insanlarımız vardır bizim. İnsanlara sevgi, saygı gösteren insanlarımız vardır genel olarak yani. Sonra Karadeniz lisanını aksettirmez ordu. Lisanı İstanbul lisanıdır. Ve dışarıdan gelmiş olanların lisanıyla beraber o konuşma, diyalekt diyorsunuz ona, konuşma tarzı bir güzellik taşır. Osmanlı, İstanbul şivesi, Orta Anadolu ve Karadeniz şivesiyle karışık gayet güzel bir lisanı vardır ordunun. Ben orduluyum. Bilmem onu ifade edebiliyor muyum yani. O şekildedir. Ordu fiziksel olarak da çok güzel bir memlekettir. Turistlerin gelebilecek olduğu en cazip yerlerden birisidir ordu. Bizim Boztepe'miz gibi, Çambaşı'mız gibi bir yayla, bir güzelgah, bir yaşanacak yok pek, yer pek enderdir yani. Evet, bir ulu gölümüz vardır, çermiklerimiz vardır göl köyünde, Fatsa'da, Ünye'de, Korgan'da. Ne güzelliklerimiz vardır. Tabii keşfedilmemiş bir yöredir ordu. Düğünlerimiz de özellik taşır. Bu çiçek buketinin vermiş olduğu, o harmanlanmış olduğu güzelliklerin nişan, düğün, kına geceleri de ayrı bir renkli olur, güzel olur. Gençlerimiz edepli, güzel insanlardır onlar. Bir yetiştirimle ilgili, tahsilde, kültürle ilgili şeylerdir bunlar. Çekirdek aile açısından ordu fazladır çekirdek aile. Yani iyi yetişmiş insanlarımız da vardır orduda. Ama tanıtımı yapılmamıştır bu zamana kadar. Tanıtımı olmadığı için tanıtılamamıştır varlıkları. Her güzel insanların toplanmış olduğu bir yerdir ordu.
İhsan Hocam, bir buket çiçek dediniz. Her renk var dediniz, güzellikler var dediniz bu çiçeğin içerisinde orduyu söylerken. Tabii bu güzellikleri geçmişine baktığımızda çok yansıtmış. Nedir? Zanaatına çok yansıtmış. Burada çok çeşitli sanat alanlarında zanaatçılar çıkmış. Geleneksel el sanatları yine geçmişte çok çok önemliymiş. Yine çok değerli sanatçılar çıkmış, şairler çıkmış, yazarlar çıkmış. Ordu diye baktığımız zaman, öğrenmek istediğimizde adeta o bilgiler içerisinde dağıldık. O kadar çok, o kadar zengin ki bu kültürel mirasını birçok alana yansıtmış. Şimdi biz İhsan Gürdal Sanat Evi'ndeyiz hocam. Evet, sizinle birlikte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve hemen sizin bu güzel iş yerinizde o güzel resimlerinizin, eserlerinizin yanı sıra sazlarınızı bağlamanızı görüyoruz, kemençe görüyoruz.
Ben saz dersleri de verdim, Türk Halk Müziği dersleri verdim. İlk Türk Halk Müziği dershanesini ilk orduda açan benim. Ve çok güzel sanatkarlar yetiştirdik biz. Radyoda, televizyonda, piyasalarda binlerce talebe yetiştirdik. Yani burada öyle bir potansiyeli vardır ki, sanat potansiyeli orduda. Klasik Türk müziği ne olsun, halk müziğine yatkın insanlarımız vardır. Mesela misal olarak vereyim, Türkiye çapında, hatta Avrupa'da da ismi geçen sanatçılarımız vardır bizim. Örnek mi vereyim? Ümit Tokcan, Ali Rıza Gündoğdu. Bizim talebemizdir, buradan yetişmedir onlar. Mesela müzik adamları olarak Tuncer İnan, Cengiz Dilaver, Ata Çağlayan.
Ordu türküleri. Nelerdir ordu türküleri? Ordu türkülerinin içerisinde neler vardır?
Türkü deyince bir defa her şeyden evvel onun da bir mesajı olması lazımdır. Mesela herhangi bir şeyi öğütlemiş olması lazım. Karşı tarafa bir bilgi vermesi lazım müsbet olarak. Sevgiyi, saygıyı aşılaması lazım. Yaslı, acılı günlerimizde acıyı aksettiren figürleri, şeyleri olması lazım. Türküyü ben bu açıdan da incelerim. Mesela Ordu'nun Dereleri, eski bir türkü. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere ordu üstüme kalksa. Şimdi sevgilisine hitaben bunu söylemiş oluyor. Yani suyun geriye yukarıya akmış olması bahis konusu olmayacağına göre benim de senden vazgeçmiş olmam bahis konusu demeye getiriyor. O kadar ki Doruk'ta bir söz söylüyor. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, kız da ona hitap ediyor. Sarı tütün demedim. Sarı Mehmet aşık olduğu insan. Beni sana geçmişler, arada dedikodu yapmışlar. Vallahi ben demedim onu. Sakın ben de senden vazgeçmem şeklinde ona cevap vermiş oluyor. Bakınız burada sevgililer arasında, iki insan arasında bir uzlaşma olmuş oluyor. Araya dedikodular, şunlar bunlar girmiş oluyor. Dolayısıyla ayrılmaya da ramak kalıyor, bir durum olmuş oluyor aralarında. Ama Mehmet'le Hacer evlenmiştir sonunda. Aileler gayet katı davranmamışlardır, onları evlendirmişlerdir. Bir de türkülerin şöyle bir tarafı daha vardır. Bizde evveliyatından beri akraba evliliği vardır. Bu akraba evlilikleri çok zaman sakatlıklara yol açar. Ben özellikle bu hususlar üzerinde durdum. Efendim, akraba evliliğini önlemek mümkün değil bu yörelerde. Mal başkasına gitmesin diye kardeşinin kızını oğluna alıyor, bacısının kızını yeğenine alıyor falan filan. Tıp bunu ispat etmiş, sakatlıklar oluyor. Onu önlemek için de bundan 150 sene evvel yazılmış, bakınız 150 sene evvel böyle bir türkü söyleyen, bir şiir yazan birisi çıkmış, akraba evliliğine onlar da karşı olduklarını beyan etmişler yani. Nasıl? Deniz üstü teyyare, selam söyleyen nazlı yare, benden ona fayda yok, bulsun başına çare. Yok yok emmim oğluna, yok yok bibim oğluna, salla yavrum saçlarını komşunun oğluna. Bakınız burada öyle bir güzellik var ki nakarat kısmında yok yok emmim oğluna, ya emmisi amucası, amca oğlu yani akraba evliliğine yok diyor. Yok yok bibim oğluna, bibi hala demektir. Onu da reddetmiş oluyor. Saçlarını salla komşunun oğluna, akraba olmasın demeye getiriyor. Yani akraba evliliğine karşı olan bir türkü. Ben böylelerini seviyorum, daha ziyade araştırıyorum bunları. Efendim, buna benzer çok türküler var. Türkülerimizin çoğu otantik olarak halkın söylemiş olduğu 25-30 senede kalıplara dökülüp notaya alınış şekliyle beraber halka mal edilmiştir onlar. Sözleri de bazen düzeltilerek edebe, adaba uygun şekle dönüştürülüp bazıları değiştirilmiştir. Ama genel olarak yapı bozulmamıştır. Bozulmaması da lazımdır. Ele gelir, elle tutulur, türkü sayısı da azdır yani bana göre. Hani bir şey vardır ya, hep şey nakarat, nakarat, nakarat. Melodi de nakarat olarak tekrar, tekrar, tekrar. Hani Fransızca'da repete, repete derler ya. Şimdi bizde de mesela müzik alanında da benim geliştirmiş olduğum domatesin çekirdeği kırmızıdır kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızıdır kırmızı. Yahu başka şey renk yok mu? Başka bir şey yok mu? Ha, değişik olması lazım, nakarat olmamalı. Bir şeyler ifade etmeli. Benim üzerinde durmuş olduğum tez bu türküler hususunda. Aşık Veysel'in söylemiş olduğu bir anlamlı türküyü söylemeye çalışacağım size. Yöremizin de tabii güzel türküleri var. Fakat ben daha ziyade biraz evvel söylediğim gibi büyük ustaların anlamlı türküler var. Onları da ziyade şey yapıyorum. Mesela Aşık Veysel'i benim hayranlık duyduğum bir ozandır. Çalmaya çalışayım, söylemeye çalışayım. Derdimi dökeyim derimden önce, dereler doldurur, düz olur gider. Dereler doldurur, düz olur gider. Rakipler geldi, girdi araya. Korkarım yar benden, yoz olur gider. Korkarım yar bizden, yoz olur gider. Veysel der çıkalım karşı ki dağa, ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa, ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa. Olur sarı ten düşer toprağa, karışır çamura, toz olur gider. Karışır çamura, toz olur gider. Karışır çamura, toz olur gider.
Hocam elinize, dilinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, sağ olun. Çaldınız, söylediniz. Dinleyicilerimizle paylaştınız. Sevgili dinleyiciler, çok değerli halk ozanımız, zanaatkarımız, sanat adamımız kendi sözleriyle İhsan Gürdar'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz efendim.
Estağfurullah. Efendim, buraya kadar geldiniz. Ordu vilayetimizi tanıtma maksadına matuf bu yayınınızı sevgiyle, saygıyla karşılıyorum. Bana da geldiniz. Benim de görevimdir. Memleketin bir varlığı olarak size yardımcı olmak, gelecek kuşaklara bir şeyler verebilmek, bildiğimiz bazı şeyleri ölüp de mezara götürmememiz lazım. İnsanlığın gereği de budur zaten. Size de ayrıca teşekkür ediyorum.
Hey dedi Karadeniz, Karadeniz.
sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Ordulu değerli sanat adamımız İhsan Gürdal'la birlikteydik. Ordu'nun tanıtımına ve geleneksel el sanatlarına önemli katkısı olan İhsan Usta, ahşap yakma tekniğini kullanarak resim yapmak isteyen gençler için de önemli bir örnek oluşturuyor. Programımızı Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden programlar bölümü, Anadolu Yollarında podcast adresinde tekrar dinleyebilirsiniz. Memleketim FM podcast adresinde de bulmanız mümkün. Anadolu Yollarında Facebook adresinde de fotoğrafları görebilirsiniz. Ben Sultan Yanmaz, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın.
Anadolu Yollarında.